Ayrım 18, Şeytan Seçeneği, Frederick Forsyth, sayfa 182, 8. Bölüm. KGB yasa gereği Sovyet Bakanlar Kurulu'na karşı sorumludur. Oysa uygulamada yalnızca politbürokrasında sorumlu tutar kendini. KGB'nin günlük işleyişi, örgütteki tüm memurların atanması, her memurun sert bir biçimde doktrin eğitimi görmesi tümüyle politbüro tarafından, Merkez Komite Parti Örgütleri Bölümü tarafından yürütülür. Bir KGB ajanı mesleğinin her aşamasında gözetlenir, kendisi hakkında bilgi toplanır ve rapor verilir. Sovyetler Birliği'nin bekçi köpekleri bile gözetimden kurtulamazlar. Böylece kontrol mekanizmalarının bu en güçlü ve yaygın olanının denetimden kurtulması olanaksızdır. Yuri Ivanenko'nun öldürülmesinden sonra Maxim Rudin'in başlatılmasını emrettiği örtbas etme operasyonunun başına Vasily Petrov geçmişti. Rudin telefonda Albay Kukushkin'e yolda bir an bile durmadan iki arabalı konvoyu Moskova'ya getirmesini, hatta benzin almak için bile duraklamayıp diğer arabanın bidonlarla taşıyacağı benzinden kimse görmeden ikmal yapmasını emretmişti. Moskova yakınlarında iki araba doğruca Politbüro'nun Kuntsevo'daki özel kliniğine alındılar. Parçalanmış kafataslı ceset klinik alanı içindeki bir çam ormanına gömüldü. Mezara hiçbir işaret konmadı. Cenazede yalnızca Ivanenko'nun koruyucuları vardı. Altı adam da Ivanenko'yu gömdükten sonra göz hapsine alındılar. Kremlin'in ormandaki bir villasında. Bunları bekleyen nöbetçiler KGB'den değil, Kremlin saray muhafızları arasından seçilmişti. İçlerinden yalnızca Albay Kukushkin Petrov'un Merkez Komite binasındaki özel odasına çağrıldı. Albay can korkusuyla titriyordu. Ancak Petrov'un odasından çıktığında korkusu biraz azalmıştı. Petrov mesleğini ve yaşamını kurtarma fırsatını vermişti kendisine. Ivanenko'nun öldürülmesini, örtme operasyonunu o yönetecekti. Albay Kuntsevo kliniğinde bir koğuşu tümüyle kapatıp çevresine KGB nöbetçileri yerleştirdi. İki KGB doktoru da içinde yalnızca boş bir yatak olan koğuşun başına getirildiler. İçeri kimse alınmıyordu. Kendilerini korkutacak kadarını bilen iki doktor bir kalp krizine karşı gelecek tüm aygıt ve ilaçları koğuşa taşıdılar. 24 saat içinde Moskova-Minsk yolu üzerindeki gizli klinik dışında Yuri Ivanenko sanki yer yarılmıştı, içine girmişti. Bu aşamada sır yalnızca bir tek kişiyle paylaşılmıştı. Ivanenko'nun altı yardımcısının büroları KGB merkezinde kendisinin 3. kattaki bürosunun yanındaydı. Bunlardan biri KGB müdür yardımcısı General Konstantin Abrasov'du. Petrov Abrasov'u çağırtıp olanları anlattı. Gizli polis yaşamındaki 30 yılda karşılaştığı hiçbir şey adamı böylesine sarsmamıştı. Zorunlu olarak oyunu sürdürmeye razı oldu. Kiev'deki Ekim hastanesinde ölen adamın annesi hemen KGB ajanları tarafından sarılmıştı. Kadın her gün oğlundan el yazısıyla yazılmış geçmiş olsun mektupları alıyordu. Ekim hastanesi ek inşaatında çalışan 3 işçi ertesi sabah işe geldiklerinde bir av tüfeğiyle bir nişan büyülteci bulmuşlardı. Bunlar da hemen aileleriyle birlikte Moldova'daki kamplardan birine gönderildiler. Moskova'dan da 2 dedektif bir olayı incelemek için uçakla gönderilmişlerdi. Albay Kukushkin de yanlarındaydı. Dedektiflere yerel parti üyelerinden birinin otomobiline ateş açıldığı, kurşunun ön camı deldiği ve sonra da koltuktan çıkarılmış olduğu söylenmişti. KGB ajanının omuzundan çıkarılan ve iyice yıkanan gerçek mermi verilmişti ellerine. Bu olayın suçluları da tam bir gizlilik içinde aramaları emredildi. Dedektifler şaşkın ve düş kırıklığına uğramış bir halde işe koyuldular. Kendilerine yardımcı olmak için ek binada inşaat durdurulmuş, bölgeye giriş çıkış yasaklanmış, istedikleri her türlü aygıt sağlanmıştı. Gizlenen tek şey gerçekti. Oyunun son parçası da yerli yerine yerleştirildikten sonra Petrov Rudin'e raporunu verdi. En kötü görev de yaşlı başkana düşmüştü. Gerçekleri politbüroya açıklamak. Tarım Bakanlığı'ndan Dr. Myron Fletcher'ın iki gün sonra Başkan Matthews'a sunduğu özel rapor, Matthews başkanlığında kurulan küçük komitenin umutlarının çok ötesindeydi. İyi havalar Kuzey Amerika'ya iyi bir tahıl ürünü sağlamakla kalmamış, o güne kadarki tüm rekorlar da kırılmıştı. Birleşik Devletler ve Kanada'nın ortak rekoltesi iç tüketim ve yoksul ülkelere yardım için gerekli miktarlar ayrıldıktan sonra bile 60 milyon tona ulaşıyordu. Stanislav Poklevski Sayın Başkanım bu üretim fazlasını Temmuz fiyatlarıyla almak sizin elinizde dedi. Castletown konuşmalarındaki ilerlemeyi göz önüne alarak Senato Tahsisat Komisyonu bile size karşı çıkamayacaktır. Umarım böyle olur. Castletown'da başarı kazanırsak savunma giderlerimizdeki eksiklik tahılda kaybedeceğimizi kat kat fazlasıyla karşılar. Peki Sovyetlerin rekoltesi ne durumda? Şu anda onun üzerinde çalışıyoruz diye Bob Benson cevap verdi. Kondorlar Sovyetler Birliği'ni tarıyorlar. Uzmanlarımızla bölge bölge ürünü değerlendiriyorlar. Bir hafta içinde raporu hazırlayabileceğimizi sanıyorum. Oradaki ajanlarımızın verdikleri bilgileri de hesaba katarak size %5 yanılma payıyla kesin bir rakam vereceğimize inanıyorum. Elinizi çabuk tutun dedi Başkan Matthews. Sovyetlerin her alandaki durumlarını kesin olarak bilmeliyim. Politbüro'nun kendi rekolteleri hakkında düşüncelerini de onların güçlü ve zayıf yanlarını bilmek istiyorum. Bana bunları bir an önce sağla Bob. KGB'nin o kuş Ukrayna'da milliyetçilik duygusu olduğu bilinenlere karşı giriştiği büyük temizlik harekatı hiç unutulmayacaktır. Albay Kukushkin'in iki dedektifi Ivanenko'nun annesine otomobil çarptığı gece o sokakta bulunan iki kişiyi uzun uzun sorguya çekip kadına çarpan arabayı en küçük parçalarına kadar söküp silahı didik didik ederlerken General Abrasov da milliyetçilerin ardına düşmüştü. Kiev, Ternopol, Lviv, Kanev, Rovna, Zitomir ve Vinnitsa'da yüzlerce kişi tutuklandı. Moskova'dan gelen ekiplerle güçlendirilen yerel KGB ajanları güya Ağustos'ta Ternopol'de bir sivil KGB ajanının saldırıya uğramasını bahane ederek soruşturma yapıyorlardı. Üst düzeydeki sorgulardan birkaçı soruşturmalarının Ekim sonlarında Kiev'de atılan bir silahla da ilgili olduğunu biliyorlardı ama bütün bildikleri de bu kadardı. O Kasım ayında David Lazarev ile Lev Mishkin, Levan Divka'nın işçi mahallelerindeki pek seyrek buluşmalarından birinde karlı sokaklarda yürüyorlardı. Her ikisinin babaları zamanında kamplara gönderilmiş olduğu için kendilerinin de pek fazla zamanları kalmadığını biliyorlardı. İkisinin de kimliklerinde Yahudi damgası vardı. Tıpkı Sovyetler Birliği'nde yaşayan diğer 3 milyon Yahudinin kartlarında olduğu gibi, KGB'nin ışıldakları er geç milliyetçilerden Yahudilere çevrilecekti. İlk işin başarıyla sonuçlandığını bildiren kartı dün Andrei Drach'a postaladım dedi Mishkin. Senin işler nasıl gidiyor? Şimdilik çok iyi. Belki de bir süre sonra ortalık yatışır diyorum ben. Bu kez sanmıyorum. Eğer gideceksek bir an önce davranmalıyız. Liman olanaksız. Hava yolu ile olmalı. Gelecek hafta aynı yerde. Ben havaalanı hakkında bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. Bir SAS Jumbo jeti kuzey yönüne doğru epey yüksekten Stockholm'den Tokyo'ya uçuyordu. Birinci sınıf yolcuları arasında yeni gemisinin kaptanlığı almak üzere giden Kaptan Thor Larsen de vardı. Maxim Rudin politbüroya raporunu hiçbir süslemeye kaçmadan tok sesiyle okumuştu. Ancak dünyanın en dramatik rolü bile seyircileri bu kadar kendilerinden geçirtip şaşırtamazdı. 10 yıl önce bir subay Leonid Brejnev'in arabasına Kremlin'in Borovitski kapısından geçerken ateş edeli beri güvenlik duvarlarını aşmayı beceren silahlı bir adamın hayali politbürodakilerin akıllarından hiç çıkmazdı. İşte şimdi bu hayal ortaya çıkmış ve yeşil çuha kaplı masalarının başına geçip oturmuştu. Bu kez odada sekreterler yoktu, köşe masada ses alma aygıtı çalışmıyordu. Rudin konuşmasını bitirip sözü Petrov'a bıraktı. Petrov da suikastı örtmek için alınan önlemleri, katillerin suç ortaklarının adlarını söyledikten sonra hepsinin yakalanması için adımlar atıldığını bir bir anlattı. ''Ama katilleri daha bulamadınız.'' diye Stepanov sözünü kesti. Suikasttan bu yana yalnızca 5 gün geçti. Evet, henüz bulamadık ama nasıl olsa yakalanacaklar. Kim olurlarsa olsunlar kaçamazlar. Yakalandıkları zamanda kendilerine yardım edenleri tek tek açıklayacaklar. General Abrasov bunu sağlayacaktır ve böylece o gece Rosa Luxemburg sokağında olanları bilen herkes nerede saklanıyor olursa olsun ortadan kaldırılacaktır. Geriye olaydan tek bir iz bile kalmayacaktır.
Peki burada ne olacak diye Komarov sordu.
Bu arada Yuri Ivanenko yoldaşın çok ağır bir kalp krizi geçirdiği ve acil bakıma alındığı haberi yayılacak. Bir konuda anlaşalım. Sovyetler Birliği Rosa Luxemburg sokağında geçen olay yüzünden dünya kamuoyunun gözünde küçük düşemez ve düşürülmeyecektir. Rusya'da Lee Harvey Oswald'lar yoktur ve olamaz.
Hepsi bunu onayladıklarını belirtmek için mırıldandılar. Hiçbiri Rudin'in değerlendirmesine karşı çıkacak kadar hazırlıklı değildi.
Sayın Genel Sekreter, bu haberin dışarıya sızmasının büyük bir felaket olacağı doğruysa da aynı ciddiyette bir başka görünüşü daha var. Bu haber sızarsa bizim halkımız arasında da söylentiler başlayacak ve çok geçmeden bunlar söylentiden de öteye gidecektir. Bunun ülke içi sonuçlarını tahmin edebilirsiniz, dedi Petrov.
Kamu düzenini sürdürmenin KGB'nin yenilmezliği ve aşılmazlığına olan inanca nasıl sıkı sıkıya bağlı olduğunu hepsi biliyorlardı. Gürcü Çavatse bu haber sızarsa ve hatta bu suçu işleyenler kaçarlarsa bunun sonucu kıtlık kadar kötü, hatta kıtlıktan da beter olur dedi.
Kaçamazlar dedi Petrov, kaçmamalıdırlar, kaçamayacaklardır.
Kaçmayacak olanlar kimler diye umurdandı Kerenski.
Petro şimdilik bilmiyoruz Mareşal yoldaş dedi ama öğreneceğiz.
Bir batı silahıydı ama diye Şuşkin ısrar etti. Bu suikastın ardında batı olabilir mi?
Rico sanmam diye karşılık verdi. Hiçbir batı hükümeti, hiçbir üçüncü dünya hükümeti böylesine çılgınca bir girişimi desteklemez. Tıpkı bizim Kennedy'nin öldürülmesiyle hiçbir ilgimiz olmadığı gibi. Göçmenler olabilir, Sovyet aleyhtarı bağnazlar olabilir ama hükümetler olamaz.
Dışarıdaki göçmen grupları da soruşturma kapsamına alındı dedi Petrov sakin bir şekilde.
Zaten bu gruplardan çoğuna sızmış durumdayız. Şimdiye kadar hiçbir ipucu elde edemedik. Tüfek, mermi ve nişangah büyülteci batı malı. Batıda bunları ticari olarak satın almak olası. Ülkeye kaçak sokuldukları kuşkusuz. Yani ya kullananlar getirdiler ya da katillerin dışarıda yardımcıları var. General Abrasov da benim gibi ilk iş olarak silahı kullananların bulunması gerektiği düşüncesinde. Onlar yardımcılarını nasıl olsa açıklayacaklardır. Zaten ondan sonra V bölümü işe el koyacak.
Yefrem Vişnayev konuşmaları dikkatli izliyor ama pek az karışıyordu. Aleyhte olan grubun görüşünü Kerenski dile getirmekteydi. İki tarafta Castle Town konuşmalarına devam ya da 1983'te savaş seçeneği üzerine oylamaya gitmek istemiyorlardı. Berabere bir durumda başkanın oyunun üstün geleceğini biliyorlardı. Rudin bir adım daha yaklaşmıştı düşmeye ama henüz işi bitmemişti. Toplantı duyurunun yalnızca KGB ile parti örgütünün üst kademelerine yapılmasına karar verdi. Yuri Ivanenko bir kalp krizi geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Katiller yakalanıp da yardımcıları belli olunca Ivanenko hastalığı yenemeyip sessizce ölecekti. Rudin olağan politbüro toplantısına başlamak için sekreterleri çağıracağı sırada ilk oylamada Rudin ve ABD ile konuşma lehine oy vermiş olan Stepanov elini kaldırdı.
Yoldaşlar, Yuri Ivanenko'nun katillerinin kaçıp da eylemlerini tüm dünyaya açıklamalarının ülkemiz için büyük bir yenilgi olduğu düşüncesindeyim ben. Böyle bir şey olduğu takdirde uzlaşma politikası ve Amerikan tahılı almak için silahlanma politikamızdan ödün verme kararını daha fazla desteklemeyeceğim. Böyle bir durum karşısında parti kuramcısı Vişnayev'in görüşünü benimseyeceğimi belirtmek isterim.
Odaya ani bir sessizlik çökmüştü.
Ben de dedi Şuşkin.
Rudin çevresine bakarken 4'e karşı 8 diye düşündü. Bu iki bok herif şu anda taraf değiştirirlerse 4'e karşı 8 olurlar.
Rudin gözünü bile kırpmadan bu konudaki duyarlılığınızı anlıyorum yoldaşlar dedi. Bu olay hiçbir biçimde basına yansımayacaktır.
10 dakika sonra toplantı yoldaş Ivanenko'nun hastalığından ötürü duyulan üzüntü belirtilerek açıldı. Hemen ardından da yeni gelmiş olan tahıl rekoltesi rakamları konusuna girdiler. Yefrem Vişnayev'in zil marka arabası Kremlin'in güneybatı köşesindeki Borovitski kapısından ok gibi fırladığında cebindeki telsizden konvoyun hareket ettiği haberini daha önce haber alan alandaki trafik polisi tüm trafiği durdurmuştu. Birkaç saniye sonra uzun siyah arabalar son hızla Frunze Caddesi'nden Savunma Bakanlığı'nın önünden geçip ayrıcalıklı kişilerin Kutuzovski Caddesi'ndeki evlerine doğru uzaklaştılar. Mareşal Kerenski de Vişnayev'in arabasındaydı. Sürücü ile aralarındaki bölme kapatıldığı için bulundukları yer ses geçirmezdi. İnik perdeler de yayaların içerisini görmelerine engel oluyordu. Düşmesi yaklaştı diye homurdandı Kerenski. Hayır, bir adım yaklaştı yalnızca. Ivanenko'nun ölümüyle epey zayıfladı ama şimdilik düşmesi çok uzak. Maxim Rudin'i öyle küçük görme, düşmeden önce köşeye sıkıştırılmış bir ayı gibi karşı koyacaktır. Ama zorunlu olduğu için de eninde sonunda gidecektir.
Çok zamanımız kalmadı ama.
Senin sandığından da az zamanımız. Geçen hafta Vilnius'ta yiyecek maddeleri konusunda epey kargaşalık oldu. Temmuz'da bizim önerimizle yine oy veren Vitautas epey tedirgin şimdi. Soşi'de bizimkinin yanında güzel bir villa verdiğim halde taraf değiştirmeye hazırlanıyor. Şimdilik bizden yana, Şuşkin ve Stepanov da bize katılabilirler.
Katiller kaçarsa ya da gerçek dışarıda yayınlanırsa dedi Kerenski.
Evet öyle, ne olacaksa olacak, elden ne gelir?
Kerenski beyaz saçları altındaki kırmızı yüzü tuğla rengine dönmüş olarak arkadaşına baktı.
Gerçeği mi açıklayalım yani tüm dünyaya? Bunu yapamayız.
Doğru, bunu yapamayız. Gerçeği bilen çok az kişi var. Bu yüzden yalnızca söylenti pek başarılı olamaz. Kimse inanmaz. Ivanenko'ya çok benzeyen biri bulunur, rolü ezberletilir, kamuoyu önüne çıkarılır. O geceki nöbetçiler Kremlin'e teslim edildiler. Şimdi yalnızca katiller açıkta dolaşıyorlar.
Ama katilleri yakalayamadık ve belki de hiç yakalanmayacaklar. Biz elimize geçiremeyeceğiz yani. KGB onlara bizden önce el koyacaktır.
Olabilir ama yine de denemek gerekir dedi Vişnayev. Açık konuşalım Nikolay. Şu anda Sovyetler Birliği'nde denetimi ele geçirmek için değil, canımızı kurtarmak için çalışıyoruz. Rudin ile Petrov gibi. Önce buğday, şimdi de Ivanenko. Bir rezalet daha.
Nikolay, açık söylüyorum. Sorumlusu kim olursa olsun bir rezalet daha koptuğu takdirde Rudin düşer. Bir rezaletin daha kopmasını garantilemeliyiz.
İşçi tulumu ve güvenlik miğferi giymiş olan Thor Larsen, işi Kavai Maharima tersanesinin ortasındaki havuzun üstündeki bir vincin tepesine çıkmış, günün birinde Freya olacak olan kütleye bakıyordu. İlk gördüğünden bu yana 3 gün geçmesine karşın hala soluğu kesiliyordu teknenin boyunu görünce. Gençliğinde en büyük tanker 30 bin tonluktu. Bunu aşan tonajda bir tanker ilk olarak 1956'da denize açılmıştı. Bu tür tankerler için denizcilik tarihinde yeni bir sayfa açılmış, bunlara süper tanker adı verilmişti. 50 bin tonluk tavan aşılınca VLCC yani Very Large Crude Carrier yani çok büyük ham petrol taşıyıcısı sınıfı ortaya çıkmıştı. 1960'ların sonlarında 200 bin tonluk sınır da aşılmış ve ULCC Ultra Large Crude Carrier yani ultra tanker sınıfı doğmuştu. Larsen bir kez 550 bin tonluk Fransız devlerinden birini yanından geçerken görmüştü. Kendisinin tüm tayfası tekneyi görmek için güverteye fırlamışlardı. Şimdi altındaki tekne onun iki katıydı. Wennerstrom'un dediği gibi dünya böylesine ne görmüştü ne de bir daha göreceği vardı. Tekne 515 metre uzunluğunda 96 metre enindeydi. Güvertenin üstünde 5 kat yükselen bir kaptan güvertesi vardı. Larsen durduğu yerden gövde derinliğini 36 metre olarak tahmin ediyordu. Depolarından her biri bir mahalle sinemasından büyüktü. Kaptan köşkünün altında 90 bin beygirlik 4 buharlı türbin daha şimdiden yerleştirilmişti. Teknenin kıç tarafında 12 metre çapındaki bronz pervanenin ucu görünüyordu. Teknenin içinde karınca gibi insan kaynıyor, kuru havuz doldurulurken işçiler çıkmaya hazırlanıyorlardı. 12 aydır levhaları kesmişler, kaynak yapmışlar, perçin takmışlar, gece gündüz demeden uğraşıp durmuşlardı. Teknenin üstündeki vinçlerden sarkan ipler, zincirler, elektrik telleri çekilip alınınca 20 kat pas geçirmez boya ile boyanmış gövde birden ortaya çıkıverdi. Sonunda yalnızca üstünde oturduğu büyük kızaklar kalmıştı. Dünyanın bu en büyük kuru havuzunu Nagoya yakınlarındaki Chita'da yapan insanlar, el emeklerinin böyle bir işte kullanılacağını akıllarına bile getirmiş değildiler. 1 milyon tonluk bir gemiyi içine alabilecek tek havuz buydu ve bu çapta bir tekneyi bir daha göremeyeceklerdi. Eski işçilerden birçoğu denize indirilme törenini görmeye gelmişlerdi. Shinto rahipleri tekneyi yapanlara, daha üstünde çalışacaklara, bir gün içinde denize açılacaklara yardım etmesi için tanrılarına yalvararak yarım saat kadar dua ettiler. Thor Larsen de çıplak ayak olarak baş makinisti, baş çarkçı başısı, tekne sahibinin mühendis olan temsilcisi ve tersanenin mühendisiyle birlikte törene katılmıştı. Bu son ikisi tekneyi çizen ve yapan insanlardı. Öğleden az önce kapaklar açıldı ve kulakları sağır eden bir gürlemeyle Batı Pasifik'in suları havuza dolmaya başladı. Başkanın evindeki resmi bir öğle yemeğinden sonra Thor Larsen yine havuza döndü. Her ikisi de İsveçli olan ikinci süvari Stig Lundquist ile baş makinist Bjorn Eriksson da yanındaydılar. Teknenin çevresine dolan sulara bakan Lundquist müthiş bir şey dedi. Gün batımından az önce Freya uyanan bir dev gibi sarıldı, 1-2 santim kadar oynadı, bir homurtu duyuldu ve su altı kızaklarından kurtuldu. Havuz kenarındaki 4000 Japon işçisi bir anda alkışa başladı. Yüzlerce beyaz miğfer fırlatıldı havaya. İskandinavyalı yarım düzine adam da onlara katıldı. Eller sıkıldı, sırtlar yumruklandı. Tekne ertesi günü havuzdan çıkarılıp rıhtıma bağlandı ve daha 3 ay süreyle içinde çalışıp kendisini körfezin ötesindeki denize hazırlayacak olan insanlara teslim edildi. 18. ayrımın sonu. Sayfa 193.